Ayrım 26, sayfa 228. İmparatorun babasına dair. Eğer imparatorun bardak bardak devirdiği özel vodkayı o masadaki herhangi biri içse hastaneyi boylamıştı şimdiye kadar. Su bardağı büyüklüğünde kadehle içiyor adam. Vodkası 3 kere damıtılan acayip bir şey ama ne olursa olsun alkol işte. Hem de çok sert bir alkol. Ne var ki imparator o devasa gövdesiyle hiçbir içkinin ya da silahın deviremeyeceği bir sütun gibi görünüyor. Tanya ile Rusça, masadaki diğer kişilerle Türkçe konuştuğu için bir anlaşma güçlüğü yaşanmıyor hiç. Hamzat Bekov, Rahmanoğlu Rüstem'in oğlu Gaydar Rüstemoviç Hazmat Bekov. Kazak bozkırlarının bir boğayı yumruğuyla çökerten delikanlısı. 3 gün 3 gece kısrak sütü içen, terkisine attığı çekik gözlü dilberlerle 3 gün 3 gece sevişen, bir oturuşta bir kuzu yiyen dev. Adamın servetinin yanında göz kamaştırıcı özellikleri bunlar ama son yıllarda o kadar çok milyar dolar kazanmıştı ki otelin bala salonundaki en zenginlerin servetlerini toplasan onunkini biraz geçer. Birçok ülke gibi Türkiye ile de çalışıyor, ortaklıklar kuruyor, siyasileri kendi memleketinde, Moskova'da, Dubai'de ağırlıyor, meşrebine göre para isteyenlere para, saat meraklılarına mücevherli saat, kadın isteyenlere kadın sunduğu için her işi rast gidiyor. Çalışanlar için cebinde tomarla 100 dolarlar bulundurmayı seviyor. Onları gördü mü cebinden bir tutam yüzlük çıkarıp suratlarına fırlatıveriyor. Şimdi de 3 gün 3 gece geziyor ama artık Akhal Teke atlarının sırtında değil, 2 özel jetinden birinde. Gaydar Rüstemoviç Hamzat Bekov, Kazakistan'da demiryolu işçisi Rüstem'le Rus karısı Katya'dan doğmuştu. Dedesi Rahman Hamzat Bekov, Stalingrad'da ana yurt savaşında ölen milyonlarca yoldaş arasındaydı. Babası Rüstem ise ana yurdu kalkındırmak, koskoca Asya kıtasını demir raylarla örmek çabasına ömrünü adayan, inanmış bir komsomol üyesiydi. Mühendis olan annesi Katya, Ural bölgesinde yine ana yurt için çalışırken Vladimir adlı başka bir mühendise aşık olmuş, bunu da kocasına dosdoğru anlatmıştı. Adamın gözlerinin içine bakarak, "Kusura bakma yoldaş," demişti. "Proletarya ahlakı içinde sana yalan söyleyemem. Başka bir erkeğe aşık oldum. Bırak beni, gideyim." Ve gitmişti. Yine proletarya ahlakı içinde Rüstem Hamzat Bekov'un ona söyleyecek bir şeyi yoktu. Ama bu ahlak onun acı çekmesine engel olmuyordu. Adam bir daha evlenmedi. Kendisini işine ve çocuklarına verdi. Neyse ki 3 kardeşten en büyüğü olan Gaydar kendini erken kurtardı, babasına yük olmadı. Lise çağına gelince acı kuvveti ve tank gibi vücudu sayesinde güreş takımlarına seçildi. Hızla yükseldiği için devlet burslarıyla Moskova Spor Akademisi'nde okudu. Artık Kazakistan'ı ve aileyi geride bırakmıştı. Moskova'nın parlak sporcularından biriydi. Bir güreş müsabakası dolayısıyla yolu İstanbul'a düşünce bu memleketi çok sevdi. İstanbul hem çok renkli bir şehirdi hem de Kazakça ile aynı kökten gelen Türkçeyi bazı telaffuz farklılıklarıyla kolayca konuşabildiğini fark etmişti. Bu heykel gibi sporcu İstanbul'da epey dost kazanmıştı. Gerçi bu dostların geleceğinde oynayacağı büyük rolü bilmiyordu henüz ama yine de Boğaziçi lokantalarına gitmek, onlarla rakı içip Türkçe konuşmak hoşuna gidiyordu. Ne olduysa Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'u deviren ve devletin dağıldığı darbeden sonra oldu. Moskova kaynıyordu. Manej meydanında milyonlarca kişi toplanıyor, tanklar parlamento binasını dövüyordu. Devlet ortadan kalktığı için hiçbir kurumun personeli bulunmuyor, kimse maaş alamıyordu. O günlerde İstanbul'daki dostlarından Gaydar'a bir haber geldi. "Bize demir bul," diyorlardı. Ki Gaydar'ın bu konuda hiçbir fikri yoktu. Sonra sonra Moskova yakınlarındaki demir fabrikalarını öğrendi. Bir gün öğleden sonra uçsuz bucaksız bahçesine demirlerin yığıldığı ıssız fabrikaya gitti. Sarhoş, gözlerini açmakta zorlanan, sakalı uzamış bir bekçiden başka kimse kalmamıştı ortalıkta. Ama yine de oradan büyük miktarda demir çelik çıkarmak kolay değildi. Komsomol teşkilatında etkili bir yerde olan, uluslararası spor kafilelerinden tanıdığı bir Rus arkadaşıyla konuştu işi. Gerekli düzenlemeleri o arkadaşı yaptı. Milyonlarca ton demir çelik demir yoluyla sevk edilecekti. Bunun için de fabrika görevlilerinin, demir yollarından bazı kişilerin görülmesi ve sevk irsaliyelerinin imzalanması gerekiyordu. Komsomol üyesi arkadaşı hepsini halletti. Ayyaş bekçinin bile payına iki şişe vodka düşmüştü. Bu ilk işinden Gaydar'a ve arkadaşına 5 milyon dolar kaldı ki o sırada Moskova'da devlet başkanının maaşı 40 dolardı. Gaydar Hamzatbekov ilk iş olarak kendisine siyah bir Mercedes 500 aldı. Paris'ten getirdiği terzilere yakası şinşila kürklü palto diktirdi. Gorki Caddesi'ndeki yeni apartmanında girdiği her yerde başların ona doğru çevrilmesine sebep olan bir mankenle yaşamaya başladı. Bu arada Türkiye'deki dostlarıyla iş yapmaya devam etti. Amiri, memuru, müdürü, hademesi, muhasebecisi kalmamış fabrikalardaki malları gerekli izinleri düzenleyerek Türkiye'ye sevk etti. Gemiler dolusu mal gönderdi. Kendisi bile bu işe inanmakta güçlük çekiyordu ama milyon dolarlar kurak vadiye bereket getiren yeşil bir nehir gibi akıyordu. Kazak bozkırlarının çılgın aygırı zengin olmuştu bile. Ama asıl zenginlik, hayal bile edemeyeceği zenginlik Yeltsin döneminde geldi. Özelleştirmeler başlamıştı. Yeltsin bu özelleştirmeleri gerçek bir rekabete açsa Rusya'nın malı mülkü yabancıların eline geçecekti. Bu yüzden sermaye birikimi olmasa bile bazı Rus müteşebbislere verildi bu ihaleler. Moskova'daki çevresi sayesinde Gaydar da bu özelleştirmelerden en büyük payı almadıysa da ortalama bir yer edindi kendine. Büyük özelleştirme ihalelerine girdi. Türkiye'deki ortaklarından bu konuda çok ciddi yatırımlar aldı. Onlar yabancı olarak ihalelere giremedikleri için ön planda Gaydar görünüyor, Türk ortaklarıyla da kendi aralarında özel anlaşmalar yapıyordu. Ne var ki Türk ortaklar ne Rusça biliyorlardı ne de o ülkenin işlerine akıl sır erdirebiliyorlardı. Böylece Gaydar büyük şirketleri onların parasıyla aldıktan sonra Türk ortaklarına yüz vermemeye, telefonlarına çıkmamaya başladı. Bu arada kendisini 2 metrelik eski ordu mensubu korumalarla, zırhlı arabalarla güvenlik çemberi altına almıştı. Artık petrol, doğal gaz şirketlerinde hisseleri, Moskova'da dükkanları, 3 ayrı oteli ve daha sayamayacağı kadar çok malı, mülkü, işi olmuştu. Annesinin adını taşıyan o manken kızla, Katya'yla dillere destan bir düğünle evlendi. Maldivler'deki balayından döndüklerinde kız hamileydi. Gaydar Hamzatbekov'un Bereket Holding'le bir otel yatırımına ortak olmasına da yine İstanbul sevgisi yol açtı. Burada yapılacak bir otele ve onun kazancına hiç ihtiyacı yoktu. Ama bu ülkeyle iş yapma, sık sık uçağına atlayıp gelme, Moskova'dan önemli konuklarını burada ağırlama fikri hoşuna gitmişti. Moskova'ya göre güllük gülistanlıktı İstanbul. Zenginler için hiçbir tehlike yoktu. Hatta zengin iş adamları ve aileleri Boğaz yollarında yürüyüş bile yapabiliyordu. Moskova'da böyle bir şey yapmak ne mümkündü? Gaydar'ın babası Rüstem Hamzatbekov 38 yıl demir yollarında çalıştıktan sonra yorgun bir beden ve hala unutamadığı karısının hediyesi olan kırık bir kalple emekli olmuş, Almatı'daki küçücük evine kapanmıştı. Gaydar'dan sonra iki çocuğu daha gitmişti Moskova'ya. Abileri onlara göz kulak oluyordu. Yaşlı adam, Sovyetler Birliği dağılıp da Kazakistan bağımsızlığına kavuştuğu dönemde koskoca bir ömrü boşuna harcamış olduğu duygusundan kurtulamadı. Madem kapitalist ekonomiye geçmek için o kadar acele ediyorlardı, niçin Batı'ya karşı onca insan kurban edilmişti? Madem sınıflı topluma geri dönmek için aceleleri vardı, iç savaşta ölen milyonlara yazık olmamış mıydı? Kısacası yeni düzen hoşuna gitmediği için kendini eski küçük dünyasına hapsetmiş, komünizm yıkılmamış gibi yaşamayı sürdürmüştü. Büyük oğlu Gaydar'ın çok zengin olduğu geliyordu kulağına. Kendi küçük yaşamındaysa her şey eskisi gibiydi. Gorki'nin romanları, Sostakovich'in müziği, Yesenin'in şiirleri, Çehov'un hikayeleri onu kendi zaman diliminde yaşatmayı başarıyordu. Gaydar birkaç kez babasını Moskova'ya davet etmişti. Yaşlı adamınsa uzaktan uzağa kulağına gelen yeni Rusya'yı görmek için o kadar uzun bir yolculuk yapmaya hiç niyeti yoktu. Ne var ki bir gün reddetmenin çok zor olduğu bir davet aldı oğlundan. Gaydar telefonda baba diyordu. Oğlum Sancar 7 yaşına giriyor. Ona bir yaş günü yapıyoruz. Sen de buyur gel. Daha torununu görmedin. O da seni görmedi. Uçak yollayacağım baba. Buyur gel. Rüstem her şeye rağmen oğlunun haklı olduğunu düşündü. Aile meselesi başka bir şeye benzemezdi. Sadece resimlerini gördüğü torunu Sancar'la tanışmanın da vakti gelmişti. Sonunda Gaydar'a peki dedi. Uçak filan istemez. Ben gelirim. Bir hafta sonra Moskova'daydı. Adı yazılı otele giderken caddelerdeki tuhaf arabalara, şık giyimli insanlara, trafik sıkışıklığına, mağazalara, dükkanlara hayretle bakıyordu. Bir zamanlar Stalin'in gölgesi düşen şehre hiç benzemiyordu artık. Gorki Caddesi'nin adı da değiştirilmiş, tekrar eskiden olduğu gibi Tverskaya yapılmıştı. Yaş gününün yapılacağı lüks otel de oraya yakındı zaten. Bu şehir bizim Moskova'mız mı? Napolyon'a karşı Kutuzov'un yaktığı şehir mi, başka bir yer mi diye düşünerek o batı otelinin şaşalı kapısından girdi. Şaşırtıcı derecede lüks lobiden geçerek kendisine gösterilen salona gitti. O girdiğinde davetlilerin çoğu gelmiş, masalar dolmuştu. Smoking giymiş olan Gaydar babasını görür görmez yanına koştu. Kazak terbiyesine uygun olarak elini öptü ve o eli bırakmadan salonun ortasına geldi. Orkestraya susmasını işaret ettikten sonra babasını konuklara tanıttı. Herkes alkışladı. Sonra Sancar gelip dedesinin elini öptü. Katya zarif bir reveransla saygılarını sundu. Yaşlı adam öteki iki oğluyla hasret giderdi. Rüstem'i yine kocaman kristal avizeler altında tanımadığı insanlarla beraber ortalarda bir masaya oturttular. Yemek, içki, müzik olanca hızıyla sürdü gitti. Oğlunun masasında ailesi ve tanımadığı, hatta yabancı olduğunu tahmin ettiği bazı insanlar oturuyordu. Salonun iki ayrı köşesinde iki ayrı sahne vardı. Bunlardan birine geleneksel giysileri içinde Kazak Halk Müziği Orkestrası yerleşmişti. Öteki sahnede ise smokinli Rus opera sanatçıları vardı. Bazen biri, bazen öteki çalıyordu. Masaların üstü, Rüstem'in hayatında varlığını bilmediği yerli yabancı içkilerle, Fransız şampanyalarıyla doluydu. Yemeklerin ardı arkası kesilmiyordu. Hayatı boyunca çok az yemiş olan Rüstem, tanımadığı yiyeceklerden bazılarının tadına baktıysa da fazla beğenmedi. Kendi yaşındaki garsona her zaman içtiği ucuz vodkadan söyledi ama garson ona başka bir vodka getirdi. Şişenin ağzındaki mührü yine şişenin yanına iliştirilmiş olan küçük bir çekiçle kırdı, kristal kadehi doldurdu. Rüstem bu vodkaya söyleyecek bir şey bulamadı doğrusu. Kadife gibi kayıyordu insanın boğazından. Hayatı boyunca içtiklerinden değildi. Oğlunun masasına oturmadığına çok memnundu. Çünkü orada onun bu yeni tarz arkadaşlarıyla ne konuşacağını bilemezdi. Masasındaki birkaç kişinin sorularına kısa cevaplar vererek sohbet istemediğini belli etmiş oldu. Siyasi düşüncelerini söyleyip de kimsenin keyfini kaçırmak istemiyordu. O sırada gözü oğlunun masasına takıldı. Niye oraya oturtulmadığını anladı. Çünkü Katya, kendi Katya'sı ve Vladimir oradaydı. O masada oturuyorlardı. Kendisi Gaydar'ın hakiki babasıydı ama annesinin hakiki kocası değildi. Katyusha biraz kilo almış, gerdanı dolgunlaşmıştı. Buna rağmen hala çok güzeldi. Cildi pırıl pırıl parlıyordu. Hele kahkaha attığı zamanlar. Vladimir arada bir Katyusha'nın elini tuttuğuna göre araları iyiydi anlaşılan. Ortadaki dans pistinde danslar, eğlenceler birbirini kovaladı. Sonra bir ara pist boşaltıldı ve ortaya elinde beyaz torba taşıyan bir genç kız geldi. Gaydar ayağa kalkıp konuklarına Rusça bir oyun oynayacaklarını söyledi. Torbanın içinde ünlü bir İsviçre saat markasının 1 milyon dolar değerinde mücevherli bir saatinin aslı, 9 tane de kopyası vardı. Arkadaşları gelip ellerini torbaya daldıracak, kura çekeceklerdi. Salona bakışından ve azametinden çok zengin olduğu anlaşılan, hani şu bilmem ne kralı denenlerden biri kalkıp geldi. Torbaya elini soktu, bir saat çıkardı. Gelip baktılar, sahtesini çekmişti. Adam da güldü bu işe, salondakilerdi. Sonra başka bir markanın saatlerinin bulunduğu ayrı bir torba getirtildi. Bunun daha da pahalı olduğu söylendi. O torbadan da hakiki saat çıkmadı. Ancak dördüncü turda gerçek saati bulabildi biri ve bravo sesleri arasında ayakta alkışlandı. Gaydar, garsonları ortaya topladı, taklit saatlerin onlara dağıtılacağını açıkladı. Yaşlı garsonlar iki büklüm olup teşekkür ettiler. Gaydar, çok sevdiği hayırsever rolünü abartıp adamların üstüne 100 dolarlıklar atmaya başladı. Bunun üzerine bir sürü adam ortaya gelip aynı şeyi yaptılar. Dolar yağmuru altında kalan garsonlar büyük bir telaşla havadaki dolarları kapmaya, yere düşenleri de toplamaya başladılar. Onca garson içinde sadece 3 yaşlı adam dolarları atılmadı. Olayı üzgün gözlerle izlemekle yetindiler. Ortalık biraz sakinleşip de ana yemek servis edilmeye başlandığında Rüstem garsonlardan birini durdurup çocuğun hediyelerinin nasıl verildiğini sordu. Adam ona birinci katta bir süitin hediyelerin bırakılması için ayrılmış olduğunu söyledi. Rüstem kalkıp sessizce dışarı süzüldü, birinci kattaki o süiti buldu. İçerisi açık bırakılmış şık mücevher kutularıyla, saatlerle ve ne olduğunu anlayamadığı bir sürü hediyeyle doluydu. Cebinden kırmızı kadifeye sarılı küçük bir paket çıkardı. Boş bulduğu bir yere koydu. İçinde bir kahramanlık madalyası vardı. Stalingrad savunmasında çarpışmış olan babası Rahman Hamzat Bekov'un, yani Sancar'ın büyük dedesine verilmiş bir madalya. İpek bir kurdelenin ucundaki beş köşeli madalyada hücuma kalkmış beş asker resmedilmişti. Rüstem karlı Moskova'ya çıktı. Işıl ışıl vitrinlerin önünde müşteri bekleyen genç kızların, turist gruplarının, sarhoşların önünden geçti, merkez garına gitti. Orada doğuya giden ilk trenin üçüncü mevkiine bindi. Kendi şehrine gitmiyordu tren ama olsun. Nasıl olsa yön belliydi. Bir yerlerde değiştirirdi. İstasyonda beklemekten iyiydi. Hem de içinde Moskova'dan bir an önce uzaklara gitme isteği vardı. Çok üşümüş olduğu için trendeki semaverden çay aldı, kendi kompartmanına geldi. Yine kendisi gibi yaşlı, küçük, mavi gözleri çivi gibi bakan bir adam vardı içeride. Rus'tu. Selamlaştılar. Rüstem trenin tıkırtılarını dinlerken gözünü camdaki kalın buza dikti. Bir yandan içi geçiyor, bir yandan da o buzda çeşitli hayaller görüyordu. Bir ara Rahip Gapon ve Kışlık Saray'ın önündeki katliamı gördüğünü sandı. Biraz sonra o karlı meydan, Wrangel kuvvetleriyle savaşanların içine yattığı karlı sipere benzedi. Kulağına hep makineli tüfek sesi geliyordu. Bir süre sonra uyandı ve o seslerin makineli tüfek değil, trenin tıkırtıları olduğunu anladı. Ertesi sabah bir ara istasyondan trene ikisi erkek, biri kız, üç genç bindi. Kot pantolonla parlak renkli anoraklar giymişlerdi. Başlarındaki kulaklıklardan müzik dinliyorlar, kendilerini duyamadıkları için arada bir yüksek sesle şarkıya eşlik ediyorlardı. Rüstem hangi dilden söylediklerini anlamadı. Batı dillerinden birindeydi şarkı. Karşısındaki yaşlı adam Rüstem'in yüzüne umutsuzca baktı, o da başını salladı. Rüstem çok uzun bir yolculuktan sonra evine kavuştuğunda emektar semaverinde çay demledi, dolapta kalmış ekmek peynirle karnını doyurdu. Sonra yatıp çok uzun bir süre uyudu. Yorgun kemiklerini dinlendirdi. Ertesi gün sıkıca giyindi, av tüfeğini aldı, ormana gitti. Orman soğuktu, karanlıktı. Ağaçlar bile üşümüş gibiydi. Yosun tutmuş bir kayanın üstüne oturdu. Sanki kendine bir şey anlatmaya çalışan saksağını dinledi bir süre. Kuş kaatyuşa, kaatyuşa, kaatyuşa diye ötüyordu. Rüstem güldü. Ne saçma bir kuşsun sen böyle kerata dedi. Tüfeği alttan boğazına dayadı, tetiği çekti. Tüfek sesi ıslak ormanın kuytu sessizliğinde yankılandı, saksağanla birlikte diğer kuşları kaçırdı. Ayrım sonu. Sayfa 236.